Sürdürülebilir moda için yaratıcı birliktelik sloganıyla yola çıkan, moda endüstrisinin sürdürülebilir ve etik dönüşümü için yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan Notion Kolektif'in yeni podcast programı Notion Talks'tan herkese merhaba. Sürdürülebilir moda markası yaratmak isimli serimiz ile Türkiye'li markaların hikayelerine ortak oluyor, yerel ve bağımsız markaların ekolojik ve sosyal adaleti merkezine alan bir yaklaşımla marka yaratma serüvenlerinden ilham alıyoruz. Serinin bu bölümünde sürdürülebilirlik ve etik üretim yaklaşımı ile hafif, rahat, esnek ve güçlü spor giyim ürünleri üreten Ayma Aktif markasını ve kurucuları Zeynep ile Ayşegül'ü konuk ediyoruz. Merhaba Zeynep, Ayşegül. Davetimizi kabul edilerek programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler.
Instagram üzerinden bir süredir tanışıp sohbet etmeye başlamıştık ama yüz yüze görüşme imkanımız hala olmadı. O yüzden aslında bu soruları sorarken ben de çok heyecanlıyım sizi daha yakından tanıyacak olduğum için. Vakit kaybetmeden de başlamak istiyorum. Zaten ben dersime çalıştım ya, blog yazılarınızı, web sitenizi ve Instagram hesabınızı çok detaylı olarak inceledim. O yüzden böyle heyecan uyandıran ve böyle okuduğumda yüzümde tebessüm oluşturan bir hikayeniz var. Önce kendinizi bir kısaca tanıtmanızı, sonra da aslında bu kuşaklar boyu bir ailenin, yaratıcı kadınlarının elinin değdiği bu işinizi ve bu hikayeyi anlatmanızı rica edeceğim sizden.
Ben başlayayım.
Evet, Zeynep sen başla. Tamam. Sana bırakıyorum sözü.
Ben Mimar Sinan'dan Mimar Sinan'da moda tasarımı okudum. Ve bu süreçteki bütün amacım annemin atölyesine geri dönüp oradan yeniden bir şeyler inşa etmek, kendi markamı kurmaktı. Tabii bu moda okumamın arkasındaki sebep de çok küçüklüğümüzden beri bizim atölyeye sürekli gidip gelmemiz ve ben işte kartelalardan bir şeyler kesip bebeklerime bir şeyler yapardım. Atölyenin yerlerini süpürürdük. Yani böyle bir ortamda büyüdük ve bu tabii ki de çok büyük bir ilham oldu benim için. Lisede Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim okudum. Ve hep de resimle haşır neşirdim. Yaratıcı her şeyle yani haşır neşirdim. Ama böyle ille de moda okuyayım gibi bir şeyim, o isteğim lisede geldi. Lise sonlara doğru. Yani ben bundan süper bir şey yapabilirim gibi bir şey oldu bir anda bana ve ben moda okuyacağım dedim. Sonra Mimar Sinan'a gittim. Ama tabii orada moda dünyasının içine girip hani biraz sektörün nasıl olduğunu anlamaya başlayınca soğudum açıkçası. Bir ara hatta bir iki sene ben yapmayacağım bu işi gibi de dolaştım. Ama tabii ki de...
Okulu böyle... bırakmaya kalktın hatta.
Aynen, annem çok karşı çıktı. Kendisi de okulu bıraktığı için hem de iki tane üniversite bıraktığı için aynı şey hata yapmamı istemedi.
Bir diploması olsun diye.
Tabii ondan sonra Ankara'ya döndüm. Ne zaman? 2018'de Ankara'ya döndüm. Ayşe daha o sırada yurt dışında çalışıyordu. O da müzik endüstrisine çalışıyordu. Böyle turnelere gidip geliyordu. Ayşe'yle de bir şeyler yapsak ne güzel olur gibi düşünceler vardı ama hani yollarımızın yani Ayşe'nin işi belli değil. Bir şeyler karışık. Yani nereye gidiyor tam bilmiyorduk bu işin. Ben de atölyede biraz vakit geçiriyordum o sıra. Ayma Yoga diye bir marka 2012'de zaten kurulmuştu. Bu marka Duygu, bizim arkadaşımız, annemin arkadaşı Duygu ve annemin birlikte kurduğu bir markaydı. Ama tabii onlar online satış, yani farklı jenerasyonlar, farklı bir zaman zaten 2012. Böyle bir 6 aylık bir çalışmadan sonra o askıda kalmış bir projeydi. Ben 2018'de döndüğümde atölyede böyle bir boşluk ve hani annem ne yapacağız pek iyiye gitmiyor durum derken Ayma Yoga'ya devam edelim gibi bir fikir atıldı ortaya. Ben de tekrardan bir koleksiyon hazırladım. Tabii o süreçte de bayağı yani zorlayıcı ve yani spor giyim nasıl olur falan yine hiç bilmiyorum. Hani Mimar Sinan'da okumuş olmama rağmen hani sektör biraz daha farklı ya da hani tekstil çok farklı bir kafa. çok teknik bilgi gerektiren bir şey. Bir süre bunun üzerine çalışıp hani artık ben tamam ben bunu yapamıyorum dediğim zaman Ayşe geldi Ankara'ya ve birlikte yapmaya karar verdik. Böyle başladı. Ayma Yoga'yı gerçekten kader olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ben hani çok spor yapıp çok yani sporla ve hareketle, yoga ile çok haşır neşir biriydim zaten. Ve yani ben zaten tekstille devam edeceksem ben spor giyimi yaparım diyordum. Yani bu Ayma Yoga'dan da önce bir opsiyondu. Tabii yoga olarak devam etmek istemememizin sebebi de daha geniş bir kitleye hitap edip hani biz sporun, hareketin ve aktif olmanın her alanına hitap edelim istiyoruz diye önceden de karar verdik. Ayma Yoga ile başlamış olsak da. Bu Temmuz'da da Ayma Aktif'e geçiş yapmış olduk. Yani şey, Ayma Aktif'in hikayesi böyle. Tabii bir de arkada Ayma Tekstil'in hikayesi var. O artık çok eski zamanlara gidiyor. 60'lara falan gidiyor. O anneannemin kendi kurduğu butikle başlıyor.
Ayşegül, bir de senden dinleyelim hikayeyi ve senin hikayeni. Sen müzik endüstrisindeyken nasıl tekstile döndün ve Ankara'da bu hikaye nasıl devam etti?
Evet, ben bir kendimi tanıtayım. Şöyle, benim hikayem de Zeynep'inkine çok paralel, bir yanda da işte böyle bir uzaklaşıp tekrar yakınlaşmış gibi olduk. Ben tercümanlık okudum. Ondan sonra bir 3-4 sene İstanbul'da çalıştım. Devlet Opera Balesi'nde çalıştım. Orada tercümanlık yaptım. Orada biraz sahneyi öğrendim. Sahne arkası sanatçılara asistanlık yaptım. Sonra da çok uzun olmasa da yurt dışında çok yoğun bir tempo ile çalıştım. Yine sanatçı asistanlığı yaptım. Bütün bu işlerim sırasında en çok öğrendiğim ve geliştirdiğim becerim operasyondu ve insan idare etme. Yani bir grup insanı bir araya getirip işte A noktasından B noktasına götürme gibi. Ama bütün bu yaptığım işler aslında günün sonuna, yani daha kısa süreçliydi. Hani akşam temsil var, akşam konser var. Konsere kadar her şey çok yoğun gidiyor. Yani bunu mesela günümüze uyarladığımızda çok daha hani bir koleksiyona nasıl diyeyim, bir şeye çalışmıyoruz. Bir catwalk show'una çalışmıyoruz. Yani bir runway show falan gibi bir şey yok. Zeynep'in mezun olmasına yakın ben de İstanbul'daki bir düzenim değişmeye başlamıştı. Dışarılarda hep iş aradığımı fark ettim. Yani hayatımı bir şeyin üstüne kuracağım. İşim çok önemli. Yani günümüzün çoğunu zaten işte geçiriyoruz. O insanlarla geçiriyoruz. Ne iş yapmak istiyorum? Sevdiğim işi yapmak istiyorum. Sevdiğim insanlarla olmak istiyorum. Derken hayatım biraz değişmeye başladı. O sırada Zeynep tam mezun oluyordu. Beraber bir şeyler yapmayı konuşuyoruz ama hayal gibi, yani nasıl olacağını falan öyle oturup ciddi ciddi bir konuşma veya planlama değil. Çok organik bir şekilde gelişti. Zeynep Ankara'ya dönünce zaten Zeynep'le annem beraber çalışıyorlar. Ben de biraz eksik parça gibi oldum. Annem de hani böyle bir sen de gelsen iyi olur aslında falan filan yapınca orada takım bir tamamlanacak gibi oldu. Güçlerimizi birleştirdik tam anlamıyla. Çünkü annem üretim ve o işte ürünün ortaya çıkışındaki o usta dokunuş. Zeynep markalarla ve de bu moda anlayışı falan çok farklı bir yerden bakıyor. Ben de farklı bir yerden bakıyorum. O çok birbirini tamamlayan öğeler bir araya gelmiş gibi oldu. Ayma Aktif'te. Ayma'da. Atölyede tekrar buluştuk.
Çok da güzel olmuş bu buluşma.
Tatlı oldu. İşte atölyenin bir de bir geçmişi var. Yani anneannemden gelen bir geçmişi var. O da ekstra. Yani bir hikaye katıyor. Bir oraya hissettiğin bağlılığı güçlendiriyor. Farklı bir boyuta taşıyor. Anneden kıza geçiyor olması hikayenin. Onun için daha değerli olduğunu hep yani içimizde hissediyoruz.
Evet, bence de şahane görünüyor. Zaten yaptığınız işler de öyle. Şöyle tek bir
Teşekkürler.
cümleyle Ayma Aktif bize ne sunuyor, ne vaat ediyor? Bunu söyleyebilir misiniz?
Tek bir cümleyle zor aslında. Biz de o cümleyi arıyoruz. Mesela buna hep kafa yoruyoruz. Sonra Zeynep'in çıktığı, bulduğu güzel bir mottomuz, sloganımız da var aslında. Hani hayat rahatsız şeyler giymek için çok kısa diye. Tek bir cümleye haline sokmaya çalışırsam belki uzun bir cümle olacak ama yani bizim burada hem rahat şeyler üretmek hem içinde yani gerçekten insanın rahat kendisi gibi hissettiği şeyler, giysiler ortaya çıkarmak ve de bunu hani artık etik üretim falan diye böyle bir kalıplaşmış bir şey var. Bizim zaten atölye hep öyleydi. Bizim atölyede yapınca "Aa, bir saniye, etik üretim diye bir şey varmış ya" giden hani bunu böyle marka değeri adı altında söylemeye başlıyoruz. Kendimizi insanlara tanıtmak amacıyla. O yüzden etik üretim diyoruz. Adil ticaret diyoruz. Sürdürülebilir olmak da çok büyük bir hani sürdürülebilir bir marka izlemiyoruz. Sürdürülebilir değerlere sahibiz diyoruz aslında. Çünkü sürdürülebilir olmak bir yani yolun kendisi hani ulaştığın ve bittiği bir yer değil. Sürekli olarak yaptığın seçimlerle alakalı. Tek cümleye bunları şimdi bağlayacak olursam gerçekten değerle biraz klişe duyuluyor belki ama sevgiyle, özenle üretilmiş, ortaya konmuş, içinde rahat edeceğiniz temiz giysiler.
Evet, süper oldu. Siz de belki çıkarmış oldunuz böylelikle
Evet.
cümleyi.
Güvenli, temiz, mutlu ortamda üretilmiş, yüksek kalite ve yerli üretim giysiler diyebiliriz.
Şahane. Biraz da aslında üretim sürecinden bahsetmek istiyorum. Biz bu podcast serisinde üretim, materyal ve sonra pazarlama, iletişim anlamında markanın gidişatını inceliyoruz aslında. Ve böylelikle de hem kendi markası olan insanların birbiriyle deneyimlerini paylaşması hem de yeni marka kuracak insanlara ilham olabilmeyi istiyoruz. Bir yandan da tüketicinin bilinçlenmesi aslında. Yani böyle markalar da var ve sen sevdiğin her markaya bunları sor. Neyi yapıp neyi yapmadığını sor demek istiyoruz. Bu yüzden de aslında biraz Aymaktiv'in üretim sürecinden yani biraz bahsettiniz. Kendi atölyenizde nesiller boyu devam eden kendi atölyenizde etik bir anlayışla üretim yapıyorsunuz. Ama böyle biraz daha gözümüzde canlansın diye belki hani ürünler bizimle buluşmadan ve dolaptaki yerini almadan önce nasıl bir hikayenin parçası oluyor?
Aslında bayağı uzun bir yoldan geliyorlar kıyafetler. Özellikle biz tasarım ve fitting kısmında oldukça uzun vakit harcıyoruz. Tabii ki de annemizin usta kalıpçılığı, kalıp bilgisiyle de biraz doğru orantılı bu. Çünkü biz yani kalıbı hazırlarken özellikle en küçük detaya takılıyoruz. Yani defalarca giy çıkar, şurası böyle, burası böyle. Hakikaten yani ürünün yani daha ne kadar rahat olabilir yani her seferinde yok şuradan sıkıyor, şuradan kasıyor yani hiç öyle şeylere yer bırakmıyoruz. O, yani üretim sürecinin başlangıcı bizde orada. Biz tasarım da var tabii arkasında. Ben koleksiyonları ben çiziyorum. Tabii annem ve Ayşe ile de birlikte ekip olarak hani şu olsun, şu çıksın, bu kalsın gibi kararlar aldıktan sonra koleksiyon hazırlanıyor. Kalıpta ve fittingde en son kararlar verildikten sonra artık kendi yani atölyemizde kesime ve şeye geçiyor, dikişe geçiyor. Atölyemizde şu an Yakup Usta var. Yakup Usta kesiyor. Son ürünleri Yakup Ustamız kesti. Sonra Ayten ablayla Nesibe abla dikti.
Murat abi
ve
ütüledi.
Murat abi ütülüyor. Evet.
Derya
Böyle
abla kalite
o
kontrol.
sürecin içindeyiz de çok evet Derya abla şey bizim Süpermen yani her şeyi şey yapıyor. Yani her şeye eli uzanıyor gerçekten atölyede. Bu şekilde üretiyoruz ürünlerimizi. Ama tabii atölyenin olması yani bizim bir numaralı yani bir numaralı şeyimiz şansımız ve
Dayanağımız evet
değerimiz
şu an.
evet yani.
Aslında çok kıymetli şeylerden bahsettiniz. Mesela benim en çok dikkatimi çeken ve böyle bunu konuşuyor olmamızın çok önemli olduğunu düşündüğüm şey, çalışan herkese ismiyle ve hani çok sıcak bir şekilde abi ya da abla olarak hitap edebiliyor olmaz. Yani
o evet, markanın... Ayten abla tabii mesela Ayten abla yani 27 senedir bizimle yani. Ben küçükken Ayten ablanın yanında oturup onun dikiş yapmasını izlerdim. Böyle onları çizdiğim resimler falan var böyle hani öyle... Hani özellikle mesela Ayten ablayla yakın bir ilişkimiz vardır yani. Çok çok tatlıdır kendisi. Yani
Murat
bu süreçte...
abi de öyle ama mesela.
Abi de aynı şekilde evet.
Bizi okuldan almaya gelirdi. Biz bazen evet. işte okulda unuturlardı. Sonra Murat abi gelirdi. Bizi alırdı filan. Evet. Kimisi yeni kişiler de var iş yerinde. Bu süreçte giden gelen oldu. Ama bazı çok eski yani özellikle en eski işte Ayten abla, Murat abi de eskilerden.
Ayşin ablayı da unutmamak lazım. Ayşin abla bizim eski yani geçen sene ayrılmış ustabaşımız. O da Ayten abla gibi çok çok eskiden beri bizdeydi. O yeni ayrıldı, emekli oldu. Böyle böyle bir ortam var.
Yani işte şey çok güzel mesela bir markanın tasarımcısının, bir markanın patronunun ya sahibinin bu kadar yakın olarak çalışanlarıyla iletişimde olması ve onları markayı anlattığı bir platformda kimseyi unutmadan söylemesi aslında etik üretim ne demek? Bunu da çok güzel özetliyor bize. Belki de buradan tüketicilerimiz yani işte şeyi de söyleyebiliriz tüketicilere. Hani markalar ne kadar tanıyor ürünü üreten kişiyi? Bu mesela önemli bir kriter bence ürün seçmek için.
Mutlaka. Ya insanların eli değiyor. Hani hep bir şeyleri makineler yapıyor ve de yani bize nereden geldiğini asla düşünmüyoruz ama onu o giysilere gerçek insanların elleri değiyor. Ve de çok ağır şartlarda yani çok ağır hikayeler var. Hani gerçekten kaldırmak bile zor o hikayeleri, o gerçeklikleri. Biz çok kopuk yaşıyoruz o dünyadan. Hele ki müşteri bunu bir mağazada aldığı zaman yani burada hangi kadının emeği, ya gözyaşı var çoğu Uzak Doğu sweatshoplarında. Onun için bizdeki şeyin yani mesela şu da bana çok enteresan geliyordu. Bu atölyenin içinde büyüdüğümüz için mesela ben marka ilk başlarken benim alışveriş alışkanlıklarım yok denecek kadar azdı. Yani ya ikinci el ya işte ne bileyim teyzemin eskisi, kuzenimin eskisi, Zeynep'in eskilerini de çok giyerim. İşte yani çok alışveriş yaptığım oluyor tabii ki ama alışveriş alışkanlıklarım çok farklı. Bunu yeni yeni anlıyorum. Bir atölye olduğu için ben oradan ya oradaki giysi...
çok giyiniyoruz evet.
Evet yani o yüzden markanın ilk başında biz bu giysileri kime satacağız ki? Hani niye alacak ki insanlar filan gibi. onu anlamamıştım. Yeni yeni hani ha tamam filan insanlar alışveriş yapıyor. Sonra insanların nasıl alışveriş yaptıklarını ve de haliyle ucuz olan şeye yöneliyoruz. Ama işte o ucuz olan şeye yönelirken de bir durup düşünmek gerek. Bu nereden geldi? Bu bana gelirken nasıl şartlardan geçti? Yani ve de bu elimize aldığımız her materyalle ilgili böyle yani biz şeylerin, tırnak içinde şeylerin nereden geldiğini pek bilmediğimiz için bu modern apartmanların içinde yaşadığımız dünyada. Yani ekmeğin bile nasıl yapıldığını ya ben bilmiyorum. Bile dememe gerek yok yani anlatamam. O süreçleri bilmiyorum yani aslında. Sadece bildiğimi zannediyorum.
Evet çok haklısın. Bir de zaten şimdi bu bitmiş ham madde yani şey üzerimize giyeceğimiz giysiyi nereden geldiğini bilmiyoruz. Materyallerinin nereden geldiğini, onun dokunduğu pamuğun nereden geldiğini de hiç bilmiyoruz zaten. Evet. Yani mesela onun bir çiçek olduğunu, bir çiçeğin kumaşa dönüştüğünü hayal bile etmiyoruz ama aslında çok uzun bir serüveni var pamuklu bir tişörtün. O yüzden aslında şimdi materyallere biraz gelmek istiyorum. İnovatif ve yenilikçi materyaller kullanıyorsunuz ve bunlarda döngüsellik, sürdürülebilirlik çok önemli. Nelere dikkat ediyorsunuz materyalleri seçerken? Örneğin en son hatta bugün de Instagram'a paylaştığınız recycled koleksiyonunuz ve SeaCool kumaşı hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? O geri dönüşüm, ileri dönüşüm hikayesi ve kullandığınız materyallerde dikkat ettikleriniz.
Zeynep aslında biraz bundan bahsediyordu. Bunu konuşuyorduk. En başta markaya başlarken polyester kullanmak istemediğimize karar verip elimizdeki doğal elyaflardan taytlar, büstiyerler. Yani çok basit bir ayak bantlı tayt ve sırt pencereli büstiyerle başladık aslında olaya. Şeklinde özetleyebilirim.
İşte ürün bize yani bir yandan bir yani en çok satan ürünlerimiz oldular ve bizi bir anda hani bu işler olabilecek oluyor galiba gibi bir şeye taşıyan ürünler onlar.
Evet. Sırt pencereli büstiyer de bu arada parantez açmak istiyorum. Zeynep'le annem bir büstiyer kalıbı denerken yanlışlıkla böyle daha evet. doğal, çok organik bir şekilde ortaya çıktı. Aa bir dakika bu böyle oldu. Aa bir dakika bu güzel bir
böyle
şeye benziyor.
Böyle kalsın o zaman dedik yani böyle bir hata oldu ama beğendik. Bıraktık öyle. Konu biraz sattı ama evet.
Kumaşlara gelince işte, doğal elyaflardan ilerlemek istedik. Zaten annem 20-30 senedir belki minimum 30 senedir Ayma Tekstil olarak düşündüğümüzde bir 15 senesi var isim olarak. Bu işi yaptığı için avantajımız piyasanın içinde belli kumaşçıları tanıyordu. Çalıştığı belli kumaşçılar vardı. Doğal elyaf çalışıyorlardı yoğunlukla. Atölyede evet. Bizim genelde orta yaş kadın elbise sağlam markalara fason iş çıkıyordu aslında. Annem kendi tasarımlarını başka markalara satıyordu. Onların hepsi de doğal elyaftı. Doğal elyaflardan yürüdük fakat o sırada işte ben de sürekli araştırıyorum daha iyi kumaşlar ne var? Sürekli
Ben
bir
zaten
Google.
Evet sürekli acaba biz nasıl, çünkü hani yurt dışında çok sevdiğimiz ve ilham aldığımız markalar var. Biz bu kumaşları nasıl bulacağız? Nasıl geri dönüştürülmüş kumaş bulacağız? Bulabilir miyiz? Yani o kadar çok araştırdık, baktık ve işte sonrasında çıktı karşımıza. O da tabii ki de Ayşe'nin sayesinde oldu. Sağ olsun. Ya. Ayşe
Ya
buldu.
Şöyle aslında kumaş da biraz yine çok tricky bir nokta. Çünkü insanları tatmin etmeye, memnun etmeye çalışıyoruz. Spor giyim dediğimiz alanda kumaşlar ve giysiler çok hırpalanıyor, yıpranıyor. Sağlam kumaş yani doğal elyaflar da bir yere kadar götürüyor. Biz
Evet,
aynı
yoga
zamanda
anca.
İçinde terlenebilecek kıyafetler de yapmak istiyorduk. İşte o noktada polyestere mecbursun. Zaten burada bir disclaimer vereyim yani bütün polyester yani başka polyester ürünlerimiz de var. Onlar bütün kullandığımız kumaşlarımız geri dönüştürülmüş değil. Amacımız o yönde. Biz kendimize çizdiğimiz, koyduğumuz değerler doğrultusunda olabildiğince inandığımız kumaşlara ve malzemelere yönelmek istiyoruz. Bu da birazcık bütçeyle doğru orantılı. Çünkü işin içine ne kadar teknoloji giriyorsa maliyetler o kadar artıyor. Biz bir yandan da maliyetleri hani, ulaşılabilir bir marka olmak istiyoruz. Materyaller de doğal elyaftan yola çıktı. Organik pamukla çalışacağız ama bu çok karmaşık bir dünya aslında. Çünkü neyin iyi neyin kötü olduğu da işte tırnak içinde çok karışık olduğu için inandığın, güvendiğin bir materyal bulunca ona biraz tutunmak gerekiyor. Tabii ki de kimden satın aldığında bunun bir parçası. Bilmiyorum çok mu karıştırdım cevapları. O
Yok.
Kadar kapsamlı konular ki her şey böyle bir daldan dala atlıyormuşum gibi hissediyorum.
Çok bazen. Kapsamlı ama yani gerçekten bu tavşan deliği denir ya hani biz bu işin yani sürdürülebilirlik konusunda özellikle yani nasıl daha sürdürülebilir olunur sorusunu yani araştırdıkça o deliğin daha da büyüdüğünü fark ediyoruz. ve hani anladık ki sürdürülebilirlik olunan bir şey değil yani şimdi biz sürdürülebilir olduk. Olmuyor. Ama yani Ayşe'nin de dediği gibi sürdürülebilirlik sahip olunan bir değer aslında. Yani ve biz de o yönde ilerlemek için şu an en doğru adımları atmaya çalışıyoruz. Ve hala hani büyüme aşamasında olduğumuz için biz hala bebek bir markayız aslında. Ve yani bu hani böyle bir ekonomide hani kim bilir belki 2 sene sonra olmayacağız yani. Böyle gerçekler de var. Ve böyle bunları hep gözünün önüne alıp kendini böyle ayaklarını yere basar bir şekilde o yola doğru yürümeye çalışıyoruz. Ve bu süreçte de hep öğreniyoruz zaten. Yani en iyi materyal ne? En yani çünkü sürdürülebilirlik veya hani deyince uzun ömürlü ürün, bir ürünün uzun ömürlü olması da giriyor işin içine. Yani şimdi doğal elyaf polyestere nazaran çok daha narin. O yüzden biz onu yoga koleksiyonu olarak tutuyoruz ve yani müşterilerimize ürüne nazik bakmalarını, yani o ürünün arkasında çok emek yattığını ve yani narin, yani özenle yapılmış kıyafetlere özenle bakılmalı diyorum ben zaten. Öyle teşvik ediyoruz insanları. Çünkü kumaş dediğin, doğal elyaf dediğin narin bir şey. Ama spor için polyester olması aslında ürünün uzun ömürlülüğü açısından daha sustainable bile olabilir. Geri dönüştürülmüş olmasa bile. Hani böyle sorular da geliyor. Biz yine her tabii ki de yani geri dönüştürülmüş olması çok çok büyük bir artı bizim için. Biz yani o şekilde hani içimiz de daha rahat ediyor. Polyester konusunda o yüzden böyle biraz hani karışık şeylerimiz var. Karışık duygularımız var. Mixed feelings oluyor. Biraz böyle içimizde en doğrusu ne? Yani bilmiyoruz o sorunun cevabını bazen.
Aslında zaten bence bunu daha önceki podcastlerde de yani yine bu bölümdeki söylemiştim. Hani ben de ilk yola çıktığımda hani doğru bir yol var ve benim onu kullanmam lazım diye başlayıp sonra o organik pamuk ya da işte %100 keten çok iyi ürünlerin fiyatlarını gördüğümde hani tam ben bu işi yapamıyorum o zaman diye bir hayal kırıklığına uğradıktan sonra ne yapılabilir diye baktığımda işte dead stock fabriklerin yani işte hatalı kumaşları
Tartışmalı.
kullanabileceğimi öğrendim. İkinci kalite ürünleri ya da parça kumaşları kullanabileceğimi fark ettim ve böyle yola çıktım. Ve benim için de her zaman doğal boyanmış olması, organik olması, işte o keten daha fazla kullanabilmek gibi hedefler var ve bence küçük bir marka için en önemli şey hedefinin ne olduğunu ve neyi yapıp neyi yapamadığını samimiyetle söylemek. Benim için de materyallerle ilgili deneyimim bu şekildeydi. Şu anda işte sizin de kullandığınız o geri dönüştürülmüş polyester ve plastik, geri dönüştürülmüş plastikten oluşturulan kumaşlardan ürettiğiniz ürünlerle ve diğer doğal elyaflarla bir yolculuğun neresinde olduğunuzu ortaya çıkarıyorsunuz. Ve aslında hedeflerinizi de gerek web sitenizde gerek de şimdi anlatırken çok güzel bir şekilde bizimle paylaştığınız. O yüzden şeffaflık gerçekten çok önemli bence. Sürdürülebilirliğin en önemli meselelerinden bir
Kesinlikle.
tanesi
Evet.
açık olmak, samimi olmak ve dürüst olmak. Buradan aslında ben şeffaflık demişken de blog yazılarınız arasında şeffaf fiyatlandırma üzerine bir yazı okudum. Biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Biz daha önceki podcastlerde de bu konularda konuşuyorduk. Çünkü ben de bir işte Atölyeni idare ederken sürekli şu soruyu alıyorum. Neden ürünleriniz bu kadar pahalı? Ama sıklıkla da şu soruyu şöyle değiştirerek geri soruyorum. Hızlı moda neden bu kadar ucuz?
Evet.
Siz bu konuda neler söylüyorsunuz? Bu arada sizin ürünleriniz zaten oldukça ulaşılabilir fiyatlarda. Ama ben eminim ki size bile böyle sorular gelmiştir. Hızlı
Geliyor.
moda neden bu kadar ucuz sorusunu da ben geri sormak istiyorum insanlara. Ve sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü merak
Evet.
ediyorum.
Biz de
Bu
o soruyu
arada
geri
en
sorabilir miyiz?
sevdiğim soru.
Senden çok ilham alıp böyle bir aynı soru. Oluyor öyle soranlar, evet.
En
Ama biz
sevdiğim konu benim ya. Bir çok
gerçekten
heyecanlıyım.
her şeyi
Şeffaflık
biliyoruz.
benim hayra yani kesinlikle hani her daim dürüst ve şeffaf olmak yani hani sürdürülebilirlikten öte bence birinci gereksinim bu zaten yani yani bir kere dürüst olacaksın ne yaptığını nasıl yaptığını ya da kararlarını yani çünkü sen yaptığın, ortaya çıkardığın ürünü istersen 10 katına sat. O senin ona koyduğun değerle alakalı. Bir de Zeynep'in çok komik bir anısı var. Yani neden bu kadar pahalı ile ilgili. O bence bir insana güzel bir perspektif sağlıyor. Zeynep bu sene filan olmuştu. Çok olmuyor Beşiktaş'ta. Evet.
Beşiktaş'ta olan olay. Ya ben bir oyuncak almaya gittim.
Oyuncak.
Beşiktaş. Evet, bir oyuncak, frisbee alacağım, tamam mı? Erkek arkadaşımla maç kaparkında frisbee oynayacağız ve ben frisbee almaya gittim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta oyuncakçı varmış Sinan Paşa'nın altında. Orada da bir sürü şey var, pasaj var biliyorsunuz. O pasajlarda da hani yine tabii uzak doğudan oradan buradan gelen işte bir yerden artan belki Türkiye'den gelen bir şeyler satılıyor falan ama yani bir tane üst gördüm ve yani çok dikkatimi çekti. Ve yani ben bunu almalıyım oldum yani gerçekten. Ben çünkü yani modaya ve böyle seviyorum yani. Çok benim de alışveriş alışkanlıklarım yine hani bilinçli olmasına rağmen hani bazen alıyorum yani oluyor ve yani kimseyi de yargılamak istemiyorum gidip niye bunu aldın diye çünkü ben de yapıyorum. Ve aynen onu yaparken o mağaza sahibi kadınla böyle hoş bir şekilde sohbet etmeye başladık. Ne yapıyorsun sen bilmem ne falan filan konuşuyoruz. O kadın da işte kendi ürünlerini satmak istiyormuş şeyde online. Ben de ne yapması gerektiğini söylerken dedim ki yalnız şöyle hani bize dedim yani sürekli bak arkada çok fazla emek yatıyor ve biz böyle bir sürü şeye yani çok fazla para harcamak durumunda kalıyoruz tabii ki de fotoğraf çekimleri olsun başka şeyler olsun ve bize gelip sürekli hani niye yani niye ürünleriniz böyle pahalı diyorlar dedim. Kadın da bana şöyle dedi ya bırak sen onları şurada 10 liraya 10 liralık tişörtü gelip niye pahalı diye soruyorlar onlar zaten sen boş ver bize bile oluyor dedi kadın yani orada ben tamam dedim o herhalde kaçınılmaz bir şey yani olacak.
İnsanların biraz algısıyla alakalı. Yani onu ya vardır ya klasik yani kim herkesi mutlu edemezsin. Yani sen ne kadar ortaya çıksan kendini paylaşsan yaptıklarını paylaşsan da ona çok farklı bir yerden bakan ve de senin görmediğin bir noktadan karşıdakine ters gelen bir şey mutlaka oluyor. Burada orta yolu bulmak gerekiyor. Niye bu kadar pahalı diye soran oluyor. Ben de özellikle Instagram'dan oluyor. Hepsine tek tek cevap yazıyorum ve de uzun bir açıklama yazıyorum. Çünkü insanlar bir şeyin nasıl ortaya çıktığını bilmiyorlar ve de hani kendimiz yani otur kendine bir bere ör. O bereyi ne kadara satarsın? Yani çok zor bir şey orada. Emek var. Dikiş hiç kolay bir şey değil. Bunun içine kocaman bir operasyon giriyor, başka maliyetler giriyor. Niye bu kadar pahalı? Zaten hep olan bir şey olacak. Kimisi de çok uygun fiyata diyor. Şu da var yani bizim yaptığımız kaliteye göre fiyatlarımızın ucuz olduğunu söyleyenler de oldu. O da enteresandı. Yani diyor ki mesela ya çok ucuz kaçıyorsunuz, bu kalitesiz olduğunuz algısı yaratıyor diyor. O çok farklı sosyoekonomik noktalardan bakan insanlar da farklı yorumluyorlar. Fiyatlandırma politikasında en baştan yani biz ürünlerimize fiyat koyarken hep ulaşılabilir olmak benim çok böyle üstüne basa basa yani hayalim şeydi hala öyle yani zaten çok fazla yerli marka yok. Hani spor giyim yapan ve de ulaşılabilir olmak. Sadece üst tabakaya böyle bir lüks, luxury item satmak istemiyoruz. Yani işte atıyorum 90 lira mı harcayabiliyor normalde bir şey? Bütçesi 90 mı? Birazcık daha para biriktirsin. İndirim zamanını beklesin ama bizden satın alsın. Çünkü ya değerlerimizi bir anlasın, bir tanışalım. Çünkü bizim burada en nihayetinde oluşturmaya çalıştığımız platform diyeyim ya bir topluluk var. Burada bir topluluk sistemi, ekosistemi falan inşa etmeye çalışıyoruz aslında. İnsanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Mesela senden bahsedecek olursak ben Ren'i daha önce de duymuştum, görmüştüm, takip ediyordum bu işlere girmeden önce. Fakat bu işi yaptığım için seninle aslında tanışabildim ve şu an konuşabiliyoruz. Markalar da insanları bir araya getiriyor ve de ben olabildiğince çok bir insanın bir araya gelmesini istiyorum. Bunun hayalini kuruyorum. Onun için hep ulaşılabilir olmak bizim için çok önemli bir nokta. Şeffaflık da aynı bu şekilde. Fiyatlandırma politikamızı ona göre belirliyoruz. Üstüne çok koymuyoruz. Yani dört katına da satıp belki daha rahat yaşayabilirdik. Çünkü günün sonunda 12 ile 14 kişinin çalıştığı bir atölyemiz var. Sigortalar ödeniyor, maaşlar ödeniyor filan. Bir sürü kişiye de ulaşıyor. Ya geçim kaynağıyız bir sürü kişi için de. Böyle.
Yani Çok güzel anlattın aslında o şeffaflığın önemli olduğunu, ulaşılabilir olmayı. Benim için de en önemli şeylerden bir tanesi o. Çünkü zaten sürdürülebilir, yani iyi, temiz ve adil giyinmek, beslenmek ya da barınmak bir insan hakkı olarak görüyorum. Ben yani hani giysilerinin de insanlar için temiz, iyi ve adil olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece gıda değil ya da barınmak değil. Bu da bence bir insan hakkı. Yani sonuçta senin en temel ihtiyacın giyinmek. Dolayısıyla bunun iyi şekilde ve senin doğanla entegre bir şekilde olması gerekiyor. O yüzden de bu fiyatların adil bir şekilde belirlenmesi de çok önemli. Ve bu yüzden aslında I'm Active'in en sevdiğim özelliklerinden biri de galiba bu. Yazınızı okuduğumda da hani şey düşündüm. Hani evet tamam çok iyi anlamışım zaten ben bu markayı diye düşündüm. Buradan da biraz aslında bahsettin, çok operasyonel maliyetler var. Zeynep de dedi fotoğraf çekimleri yapıyoruz, bir sürü emek var, para gidiyor. Aslında biraz pazarlama stratejilerinizin nasıl şekillendiğini de merak ediyorum. Çünkü bence çok kuvvetli. Özellikle içerik pazarlaması en sık başvurduğunuz yöntemlerden olarak görünüyor. Hem kendi medyanız, işte web siteniz, kendi Instagram hesabınız ve kendi sesinizi duyurduğunuz diğer kanallarda blog yazılarınızdan, Instagram'daki postlarınızdan güzel içerikler üretiyorsunuz. Yaptığınız işe dair ve kullanım alanlarına dair aslında ürünün. Aynı zamanda influencerlarla işbirlikleri yapıp orada da aslında güçlü bir içerik oluşturuyorsunuz. Bu konuda yaptığınız çalışmalardaki temel motivasyonunuz ve kriterleriniz de, yani biz işte şunu yapacağız ama bunu hiç yapmayacağız dediğiniz şeyler var mı?
Bunu hiç yapmayacağız dediğimiz bir şey oldu mu bilmiyorum. Hani mutlaka vardır. Daha keşfetmemişizdir onu
Çekiliş
ama.
yapmayacağız artık.
Evet, bir daha çekiliş yapmayacağız dedik gerçekten. Çünkü çekiliş birazcık hani satın alıyorsun sanki gelecek, yani bir takipçi, bir ihtimalle satın alıyorsun ve zaten gerçek bir bağ kurmuyorsun o kişiyle. O kişi senin sayfana koşullu olarak geliyor
Ve
ve zaten
gidiyor.
de gidiyorlar yani, ve hiç işe yaramadığını gördük. Çekiliş yapmayacağız dedik en son. Ama yani onun dışında da influencer çalışmalarımızda yani bir bakıyoruz, yani bu kişi yani bizi şey yapıyor mu, yani bizim içimizde o hissi uyandırıyor mu yani? Zaten yani öyle değilse de çok gitmiyoruz o taraflara. Bazen bazı influencerlar bize geliyorlar, çalışmak ister misiniz gibi. Yani geri çevirdiğimiz bile olabiliyor yani. O ille de biz takipçi kasalım gibi bir şeyimiz yok. Zaten bütün takipçilerimiz de organik oldu. Başından beri asla takipçi, hani asla takipçi almayacağız dedik. O da asla yapmayacağımız şeylerden biri. Çünkü gerçek bir bağ kurmadığın zaman yani o bir, yani hiçbir geri dönüş olmuyor. Maddi manevi olarak dönmüyor yani sana bir şey. Ve onun dışında yani Instagram çalışmalarını ben yapıyorum. Yani Instagram postlarının ayarlanması, renk skalası, ya ben tamamen onun estetik bütünlüğünü falan hep ben biraz kasıyorum. Yani çok ilgili olduğum bir şey
Biraz
estetik.
değil, hep sadece %100 sen.
Aynen. Yani bir şeyin güzel durması benim için önemli yani. Çünkü o benim için yani bereket ve sağlık ve mutluluk da demek oluyor arka planda. Yani estetik benim kafamı çok, günlük hayatımda da çok gören bir şey. Estetiğin önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Hani ben biraz o kısma uğraşıyorum. Belki bilmiyorum, herkese tabii ki de hitap etmek zor. O kısımda da bayağı ben hani deneme yanılma yaparak, yani ben şu an mesela eski postlarıma bakıyorum, postlarımıza daha doğrusu, yani bakıyorum beğenmiyorum falan. Yani şu an biraz daha kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum o açıdan. Böyle net belli bir strateji yok aslında, yani tamamen deneme yanılma ve o süreçte öğrenmeyle oldu bunlar. Facebook reklamları ve farklı reklamlar çıkıyoruz. En çok engagement'ı ne almış, ne almamış, ne hata yaptık, yani hakikaten o hatalarımız ve aa, bak bu hiç işe yaramadı dediğimiz şeyler böyle bize ders oluyor ve ilham oluyor bir yandan. Öyle çok güçlü, biz şimdi şu şekilde işte Trendyol'a gireceğiz ya da şurada şu kadar satacağız falan gibi bir stratejimizde yani hiç olmadı açıkçası.
Evet.
Yani hatta yani çok istemiyoruz bile bazı platformlarda olmak, yani sırf satış yapmak için. Yani satış yapmak tabii ki de önemli bizim için. Ayşe'nin de dediği gibi yani hani 12 kişi çalışıyor bizim atölyemizde. Ama bir şekilde o marka değerini kaybedeceğimizi düşündüğümüz herhangi bir şeye girişmiyoruz. Yani yok, yani bu bizim marka değerimizi aşağı çekecek diyoruz yani. Yani o böyle içimizde doğan bir şey oluyor orada. Bir şeyin ters gittiğini hissediyoruz zaten. Oraya girişmiyoruz. başka bir marketing stratejimiz yok yani. O kadar uzman da olmadığımız için bu konularda. Yani ben mesela Udemy'den oradan buradan digital marketing gibi kurslar alıyorum ya da işte bazı yerlerden Ayşe de çok araştırıyor. Yani
Az
internette
podcast dinlemedim
evet
ben de.
yani girmediğimiz delik yok yani. Biz nasıl gerçekten engagement kuracağız bu insanlarla diye kafa yoruyoruz yani. Ve yani ben hani zamana inanıyorum biraz yani hakikaten zaman içerisinde yani iyi bir şeyler olacakmış gibi bir his var inşallah. Yani ama biraz hani daha çok yolumuz var o konuda. Yani biz daha marketing stratejimiz şu diyebileceğiniz yani bir şey olana kadar daha çok bizim öğreneceğimiz şey var.
Aslında
Kısa öyle
bu,
yani.
yani bu zamana kadar işte Darwin's Botanikası'nın kurucusu Tugay ya da Restore'un kurucusu Melike de aynı şeyi söylemişti. Hani hep deneme yanılma ve yolda bulma aslında
Ha,
ve
çok
içgüdüsel.
iyi.
Aslında hepimiz içgüdüsel çünkü bizimle çok alakalı işler yapıyoruz. Yani biz olduğumuz için bu iş böyle. O yüzden aslında hep içgüdüsel tercihler yapıyoruz başından sonuna kadar bu şeylerde de. Sen dedin ya hani zamana inanıyorum ve bir şey olacağını düşünüyorum. Ben de hep anneme şey diyorum. Ben,
Evet.
benden bir şey olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum. Ayşegül senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Var evet yani şunu söylemek isterim en başından beri çünkü hiçbir şey bilmeden hani Zeynep birazcık okulunu
Ya öyle komik
okudu.
şeyler oldu ki yani okulu okumuş olmam aslında benim buna hazırlıklı olduğum anlamına gelmiyor yani.
Gelmiyor
Çünkü
ama bir
okulda
markanın
tasarım öğreniyorsun başka bir marka nasıl kurulur biz bu yolda
bilmiyorsun
öğreniyoruz yani. O
kesinlikle.
yüzden ben dedim öyle, belki 2 sene sonra ayma aktif olmayacak yani hani böyle çünkü bu
Hayatını
süreçte yani
göstereceği
o
belli
kadar
ama.
çok hakim ol yani sen de biliyorsun zaten hakim olman gereken çok farklı dalda çok farklı şey var ve biz hani annem Ayşe ve ben bu üçümüz yani anca zaten yetişiyoruz ve hani bilemeyiz belki ayağımız kayacak yani çünkü hani bir bakıyorsun korona oluyor bir bakıyorsun başka bir şey oluyor yani zaten yani şimdi Türk ekonomisinden hiç bahsetmeyeyim artık o başka bir konu ama yani öyle anlatayım yani.
Evet, biz güçlü, sağlam ve de gerçekten birilerine bir şeyler ifade eden değerli bir marka kurmaya çalışıyoruz ve bir marka kurulurken ya biz kimiz, ne olmak istiyoruz ve insanlara kendimizi nasıl tanıtacağız, yani nasıl pazarlayacağız kısmında hep şey vardı yani o zaten her markanın idealidir yani ulaşmak istediği noktadır bir topluluk, bir community olabilmek. Çünkü o zaman finansal açıdan baktığında her zaman senden satın alınacak insanlar vardır gibi bir algı var ama benim hayalim bunun ötesinde hani etkinlikler, aktiviteler, bir grup insanın bir araya gelip farklı paylaşımlarda bulunması, satıştan ve modadan çok daha ilerisi yani orada ortaya çıkardığın işin dönüştürücü gücünü kullanarak bir şeyler yapmak hayata ve insanların hayatına anlam katmak. Ben mesela
Evet. O
işin
zaten
en
paradan çok daha değerli bir şey yani. Hani zaten onu yapmanın sebebi de yani ilham ve motivasyon da zaten hani oradan geliyor. Yoksa yani ne anlamı var ki yani? Böyle bir kafadayız biraz.
ben müşterilerle konuşmayı çok seviyorum. Bazen çok
Evet.
saçma şeyler yazıyorlar. Çok garip istekleri oluyor. Ve de çok
Çok
seviyorum
tatlı
yani.
da istiyorlar ama öyle bir şey olsa bile tatlı oluyor yani.
Ya ben onları mutlu etmeyi, memnun etmeyi ya da memnun edemiyorsam, bana sorduğu soruyu ya da isteği karşılayamıyorsam bile bunu ona güzel bir şekilde söylemeyi seviyorum. Çünkü o zaman böyle sanki bir parıltı, bir ışıltı oluyor. Ona geri dönüş yaptığımda aramızda kısa da olsa bir iletişim ve etkileşim oluyor. Teşekkür ediyor mesela. Yani o zaman alıp açıkladığınız için teşekkür ederim diyor. Falan yani sürekli olarak onlarla tanışıp bazen çok fazla soru soruyorum. Yüz yüze geldiğim müşteriler, kimisi atölyeye geliyor. Ben böyle tutmaya çalışıyorum kendimi. İşte memnun musunuz? Şu nasıl sizce? Bu nasıl? Falan gibi böyle çok sapık gibi gözükmemek için biraz tutuyorum kendimi. Hani içerik pazarlaması biraz o şekilde gelişiyor bence. Hani nasıl insanlarla bir bağ kurabiliriz kafadaki soru bence. Hı
hı. Ya aslında başından sonuna kadar sizden duyduğum şey kıymet vermek. Yani yaptığınız işte tasarımda ürüne kıymet veriyorsunuz, sürekli deniyorsunuz, konforlu olması için büyük çaba harcıyorsunuz, işte materyallerinize kıymet veriyorsunuz, en iyisini seçmeye çalışıyorsunuz ve en nihayetinde müşterinize kıymet veriyorsunuz, çalışanlarınıza. Başından sonuna kadar şu an onu düşündüm, hani en yani aklımda uyanan kelime kıymet vermek oldu. O yüzden çok çok güzel bir şey. İyi ki bu
şey
podcast'i yaptık ve daha derinlemesine tanıdım sizi. Çok mutlu oldum bunun için. Peki şimdi biraz sohbetimiz bir saati geçmeye başladı. Artık sonlara geliyorum. Ayma Aktif'in gelecek için planları neler?
Ayşe bahsetti aslında biraz community oluşturmak derken.
Evet.
Yani o olabilir yani, evet. Ben aslında iş olarak, yani mesela işe gittim, o günüm nasıl olsun dediğimde böyle güzel, yaratıcı bir ekip görüyorum. Yani aslında I'm Active için değil de hani biz ekibimiz için böyle güzel bir yaratıcı bir ekip olsun istiyorum. Çünkü şu an yani o alanda bir tek ben varım. Yani Photoshop yapan ve hani ne bileyim bazı şeyleri hani Instagram'ı, sosyal medyayı yapan benim. Dışarıdan fotoğrafçılarla falan çalışıyoruz tabii ki. Ama hani içimizde de öyle bir ekip olsun. Hep birlikte böyle yeni fikirler, yeni bir şeyler gelsin. Biri böyle ne bileyim mesela bir tasarımcımız olsun ve süper tasarımlar yapsın ve birlikte bakalım koleksiyonu falan. Hani öyle hayallerim var mesela.
Böyle İç ekip, operasyonda, böyle. Evet.
Evet, ben küçük bir ofisimiz olsun istiyorum. Çünkü şu an atölyeyle birebir aynı yerde çalışıyoruz. Hani o da çok güzel bir şey. Belki atölyede bir ofis olur, bir şey olur. Birazcık o ailemizi büyütelim gibi bir isteğim var. Yani hem hani bizim de iş yükümüz çok fazla Ayşe ile benim. Şu an yeni bir arkadaşımız geldi, Bengüsü. O da benim liseden, benden 2 alt dönem bir arkadaşımızdı. Bengüsü Ankara'da zaten bizimleydi. Bengüsü bizimle işe başladı. Mesela çok mutluyuz. Bengüsü gibi biri geldi. İlk defa ailemiz büyüyor gibi böyle bir his bize iyi geldi. Yani geleceğe dair de hani evet biz biraz daha bundan istiyoruz olduk yani. I'm Active içinde böyle güzel bir community yani düşünüyoruz. Türkiye'nin böyle bir açığı olduğunu da düşünüyoruz. Yani tabii çok böyle yani hızlı modaya geçmeden de tam o böyle güzel bir ortasını, bir kıvamını bulup o şekilde
evet, devam yani edelim. Şey orada bir durum var. Hani daha fazla satmak, daha fazla yani işte günümüz özellikle bu batı odaklı toplumunda artık küreselleşmeyle tüm dünyada bu tüketim toplumunda bu şekilde. Yani bir şirket her sene büyür mü? Neden bir şirket her sene büyüyor? Yani ben anlayamıyorum, bu anlaşılacak nereye bir kadar? Şey de değil. Hastalıklı yani ölümden korkmaya kadar giden bir algı. Yani her sene büyük insanlara yani geçen şeyi konuşuyorduk. Yani bir müşteri bizden senede kaç kez alışveriş yapmasını istiyoruz? Çünkü finansal olarak baktığında böyle stratejilere işte böyle müşterinin sana ömür boyu değer bilmem bıdı bıdı böyle bir sürü farklı metrikler var. Yani işte sen ortalama sana ne kadar para harcasın? Ortalama senden ne kadar alışveriş yapsın? Ben de böyle soruyorum Zeynep'e, şimdi bir dakika bizden ne kadar alışveriş yapacaklar ki falan. Sonra Zeynep şeyi dikkatimi çekti. Yani bir dakika, H&M kaç kere alışveriş yaptırtıyor bir kişiye?
20 falan dedim ben de. 20-30 parça alıyordur yani. Mesela H&M müşterisi gidip
parça değil de kez. Yani bir 10 kez aldırtıyordur herhalde. Evet, çok ucuza çok sattığı için. Yani.
Burada biz de 2-3 alsın falan gibi böyle bir hedef koyduk kendimize aslında. Çok da 2-3 kere alsın yeter bize alan olduk.
Yeter de artar yani, orada ne aldığıyla, ürünü nasıl kullandığıyla ilgili. Ben geleceğimizde de şunun üstüne tasarlıyoruz. Müşteriyle ve kitleyle, hedef kitlemizle olan ilişkimizi. Bir, herkesin giysilerinin nereden geldiğini, bu tedarik zincirlerinin ve üretim süreçlerine birazcık kafalarında bir fikir sahibi olsunlar. Ondan sonra zaten o ürüne nasıl bakacağını da daha iyi anlayacak. Çünkü saçını 70 derecede suyla yıkamıyorsan taytını da o kadar sıcak bir suda yıkamana gerek yok mesela. Çünkü o doğal bir materyal ya da polyester olsun o da mahvolur. İçindeki elastanı, likrası bozulur. Bunları anlayacak yani müşterilerimize bunu verebilmek. Ben mesela bloğu okuduğum için bu arada çok mutlu oldum. Ben bloğu birazcık daha iyi içerikler üretmeye ve daha canlı tutmak istiyorum. Çünkü çok fazla üretilebilecek içerik var. İnsanlar girsinler, okusunlar birazcık farkındalık. Onun için bu podcast de mesela inanılmaz değerli. Geçen sene böyle bir şey yoktu. Şu anda yani diğer bölümleriniz de çok güzel. Bütün sohbetler bence çok değerli bilgiler var içinde. Deneyimlerini paylaşan bir sürü katılımcıyla konuşmuşsun. Bir de hemen şeye konuştukça konuşuyorum çünkü şeye dikkat çekmek istiyorum. Biz I'm active hani orada aktif kelimesini kullanırken odağımız şunaydı. Bu giysiler içinde her türlü aktiviteyi yapabileceğin hani hobi olsun, spor olsun aktif olma hayatta. Bu böyle performans odaklı değil de hani aktif istersen bir yemek kursuna git. Birazcık hobi odaklı yani bir şeyler yapıp bunu paylaşma odaklı. Çünkü genel olarak bizim jenerasyon belki birazcık daha farklı ama genele baktığın zaman Türk insanının hobisi pek yok. Çok yani sinemaya gitmek, kitap okumak falan filan diye böyle alışveriş yapmak. Yani fix hobiler vardır ya küçükken anket defterlerine mi ne yazılırdı. Onun gibi biraz görüyorum. Onun için hani o insanların bir şeyler yapmayı ve bunu paylaşmayı, bu paylaşımı yaparken de işte tüketim, üretim süreçlerine birazcık daha farkındalığı yükseltecek böyle bir insan ağı hayal ediyorum. Geleceğimizin
Harika.
böyle olmasını dilerim.
Harika. Ben de umarım bu geleceği gerçekleştirebilir, yani bu geleceğe doğru gidiyoruzdur diye diliyorum ve umarım ben de sizin yanınızda ve destek olabilirim her zaman size bu gelecekte hayallerinize ulaşmanız için. Son
Bir
olarak
mukabele Notion Collective ile de yani çok güzel işler yapıyorsunuz gerçekten.
teşekkür ederiz.
Siz
Bu
de
podcastlerde biz pandemi döneminde başladık. aslında fiziksel buluşmalar yapıyorduk ayda bir kere belli bir konu etrafında ama sonra işte korona girince herkesin hayatına ansızın biz de ne yapalım ne yapalım o zaman böyle bir araya gelelim diye başladı ve çok çok güzel gidiyor bence de. Yani ben buluşuyor olmaktan ve insanlarla tanışıp konuşuyor olmaktan çok mutluyum. Umarım bu da uzun süre soluklu olarak devam eder. Son olarak size çok benim en çok sevdiğim soruyu soracağım. İlk başladığınız güne dönecek olsanız kendinize ne tavsiye verirdiniz?
Yapma.
Kısa, çok kısa, çok kısa.
Yapma dedi ve korktu.
Yok ya, ben aslında bakarsan şöyle ilk bu Ayma Yoga'yı mı yapsam yoksa bir tane daha bir fikrim vardı, böyle tişört ve baskı tasarımı üzerine bir markaydı. Baskı tasarımı tişört falan yapayım ben, hani en çok basit basic modeller olsun, onların üzerine baskı yapalım
Evet.
ve satalım gibi bir düşüncem vardı. Ama tabii hani olmadı, ama olmasın yani, hani sorunu yapma dedim, ama hani şu, bir yandan çok mutluyum çünkü Ayma aktif sayesinde çok fazla şey öğreniyorum. Hani kalıp da dahil, yani kumaş da dahil. Sadece bir tişört markası yapsam belki yani herhangi bir marka olacaktık yani, bilmiyorum yani. Yapma demem şu an. Biraz şey komik oldu ama biraz zorlayıcı bir sürecin beni beklediğini bilmiyordum. Hazırlıksızdım yani. Yani bu kadar detaylı, bu kadar yüklü ve ama
Bu
gerçekten
yüzden yapma diyor. Neye
ama
girdiğini
yani bazen
bilmeden girdi.
nasıl bir şeye girdiğimi bilmeden girdiğimi fark ettim. Bir yandan zor olan şey insanı geliştiriyor gerçekten yani, hani zorlanmak da iyi geliyor yani, bir anlam oluyor, bir şey oluyor yani, bir dolu dolu oluyor hani, insan zaten kolay olanın şeyinin değerini de bilmiyor yani, bir şey kolay olunca kolay yani, bir şey yok, challenge yok, bir şey yok, hedef
Daha
kalmıyor
zor, evet.
yani. Evet, yapma. Yap, bilmiyorum.
Bir cümle
Neden?
mi? En kısa ifadeyle
Yani
dile
evet.
getirecek, değil mi? Evet.
Biraz mı?
Ama şey, ben de
En başa dönecek olursam, bilmiyorum, zorlu ya, yani aileyle çalışmanın başka zorlukları var. Bir de biz şu anda aynı evde yaşıyoruz ve aynı atölyede çalışıyoruz. Artık yani hep beraberiz. Üstüne bir de pandemi bindi vesaire. Bir de işin komik tarafı, annem 7 senedir tek başına yaşıyordu. Bir anda iki tane hani 20'lerinin sonunda kızı eve döndü falan gibi, böyle hani aile dinamikleri biraz karıştı oluyor. Ben de herhalde yani bir tek aile dinamiklerinde zorlanmışımdır. Daha sakin, ki sakin bir yapım var ama bazen de böyle bir anda hu falan oluyorum. Çok takma yani derdim kendime.
Evet. Süper. Teşekkür ederim tekrar bana zaman ayırdığınız için. Böyle
Çok teşekkür ederiz gerçekten.
teknik aksaklıklara rağmen sabırla konuşmamızı devam ettirdiğimiz için de teşekkür ediyorum. Geldiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kal. Çok
Teşekkürler.
teşekkürler.